Arkadaki şubenizde yaşanan olaylarla ilgili bazı iddialar içeren videolar yayınlandı. Bu konuda düşünceniz nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. O videoyu yayınlamayacaklarına söz vermişlerdi. Sözlerini yediler. Siz yayınlarsanız biz de yayınlarız dedik. O gün burada yapmış olduğumuz, yani hangi günde hatırlamıyorum, 15-20 gün kadar önce yapmış olduğumuz programı biz internetten yayınlamadık. Halen de yayınlanmış değil. Biz burada kendi arkadaşlarımıza olayı anlatmak zorunda kaldık. Onu yaptık sadece. Diğer şehirlerde de soru işaretleri vardı. Merak edenler, ne oluyor diyenler, çünkü sürekli Twitter'da, internette bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. İnsanlar merak ediyor ve biz mecbur kaldık, bir programla bunu anlattık. Ama internete koymadık. Onlar da ertesi gün toplantı yaparak orada konuşmuşlar. Onu biz koymadığımız için onlar da koymayacaklardı. Kendi aralarında olacaktı. Ve iki aydır hakem, hakem, hakem diye diye dilimizde tüy bitti. Biz hakeme razıyız diyorlar. Bir türlü hakeme gitmiyorlar. Deyip deyip yerlerinde oturuyorlar. Toplantı yapmamız lazım, karar vermemiz lazım vesaire vesaire. Her seferinde bu şekilde bahanelerle 3 gün, 5 gün, 1 hafta böyle 2 ay oldu. Ve bu pazar inşallah yine engellemezlerse, bir şey olmazsa hakeme gidilecek. Bizim de tanımadığımız, onların da tanımadığı, orada samimi olarak bilinen birkaç tane fıkıhçı hoca buldular. Orada yaşayanlar onlar, biz tanımayız etmeyiz. Fıkıhçı olduğunu öğrendiler, onlara başvuracaklar. Şimdi biz de inşallah bu fitne fesat biter diye beklerken çarşamba günü o videoyu yayınladılar. Gece. Hakeme gidilecekti. Şimdi bu nereden çıktı? Yani sanki hakeme gidilmesini engellemek, yeniden yeni olaylar başlasın, kavga büyüsün, hakem olmasın dercesine. Kalplerini bilmiyorum ama insanın aklına bunlar geliyor. Sözde hakeme razıyız diyorlar. Orası normalde bir... Mesela bir cami için para toplandığı zaman o para kimindir? O caminindir değil mi? Başka bir camiye götürülür mü o para? Veya toplayanlar, biz topladık. Bu insanlar buraya Allah için verdiler. O halde fark etmez, ben onu alırım, başka yere de götürebilirim. Allah için değil mi nasıl olsa diyebilir mi? Diyemez. O cami için toplandıysa o caminindir. Bu konu açıktır. Mülkün cemaate ait olduğu meydandadır. Yine de olay olmasın. Müslüman, Müslümana kötülük yapmasın diye mecbur olmadığımız halde hakeme razı olduk. Aynı Hazreti Ali gibi. O da mecbur değildi. Sırf kardeş kanı akmasın diye razı olmuştu. Hakeme razı olduk ama hala hakem uzatılıyor, uzatılıyor, uzatılıyor. Ve ondan sonra bu video yayınlandı. Bu videoda bir takım iddialar. Bu iddiaların bir kısmına ben cevap vereceğim. Bir kısmına da ilgili arkadaşlar. Çünkü birkaç kişinin hakkında konuşuyorlar. Benle ilgili olan bazı temel meselelere temas edeceğim. Mesela biz evli bir kadınla flört eden, görüşmeler yapan, mesajlaşan, evli bir kadının fotoğrafını cebinde taşıyana biz namussuz deriz. O kadar. Demeyen varsa ne diyorsa desin. Bizim kitabımızda bunun adı namussuzluktur. Buna ırz düşmanlığı deriz biz. Şimdi deniyor ki madem ki ben namussuzdum, o halde neden iki ay evveline kadar beni gördüğünde bana sarılıyordu? Ben seni tedavi etmeye çalışıyordum. Evet, 3 senedir biliyorum. Karın ödü kopuyordu. Kadıncağız yalvarıyordu. Bizim bayanlarımıza anlatıyordu senin yaptıklarını. 6 tane hoca hanıma, biri de benim eşim anlattı. Defalarca, bir değil iki de, bazılarını 10 defa, 15 defa anlatmış. Hem saatlerce anlattı. Artık usanacak kadar, yani anlattılar bana, artık usandık diyorlar. Yani aynı şeyleri tekrar etmekten bizi usandıracak kadar anlattı. Ve ama bir taraftan da korkuyor. Aman kocam duymasın, hocama söyleyin. Hocam bir çözüm bulabilir mi acaba? Yani ben, bana zaten söylensin diye söylüyor onlara. Yani sır değil, bana söylensin diye söylüyor. Ama ben açığa vurursam çok kötü olaylar olacağını da tembih ediyor. Ya beni boşar diyor. Şöyle olur, böyle olur diyor. Hocam acaba benden çıktığını belli etmeden bir çözüm bulabilir mi? Ben o yüzden belli etmiyordum. Aileniz dağılmasın diye, boşanma olmasın diye. Bazen ben aynı kefeye koymuyorum da hani misal olsun diye söylüyorum. Mesela bazen bir kafire de sarılırsınız. Bilirsiniz mesela bazen bir münafıktır. Münafığa da belli etmezsiniz, sarılırsınız. Öyle değil mi? Sizin her böyle tokalaştığınız insan çok Müslüman insan olduğu için tokalaşıyorsunuz. Bazen bir kafirle de elinizi uzattığınız olmuyor mu? Bir kafir sizi kucakladığı zaman da siz de kucaklaşmış olmuyor musunuz? Hiç olmuyor mu? Ben kafir demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Söylemek istediğim, yani insan bazen öyle davranır. Belli etmemek için. Ve bu bir. İkincisi, ailen dağılmasın diye. Ben eğer belli etsem, sen böyle böylesin desem, sen de hemen anlayacaksın kimin söylediğini ve büyük ihtimalle boşanacaktınız. Bir aile faciasına yol açmayayım dedim. İnsanlık yaptım, hata mı ettim? Ben belli etmeden düzeltmeye çalıştım. 3 sene evvel buraya geldiklerinde, Aralık ayında, hanımı bunu benim hanımıma anlattığında ve bazı hoca hanımları anlattığında, ben bana derste bir soru sorun, görüşümü anlatayım dedim. Ama soruyu da hanımın sormasın, başkası sorsun. Çünkü biliyorum hanımına gidip hemen soracak, sen mi yazdın o soruyu diyecek. Hanımı da yani mecburen doğruyu söyleyecek ve ondan sonra boşanma olacak. Öyle olmasın diye dedim size, o da yazmasın, bir başkası yazsın. Hanımına sorarsa da hanımı vallahi ben yazmadım diyebilsin. Hep iyi niyetle baktım olaya. Aile dağılmasın diye. Ve orada soruya cevap verdim, tedavi etmeye çalıştım. Çok da iyi hatırlıyorsundur. Sen hatırlamıyorsan da eşin hatırlıyordur. Orada da ben namussuzluktur demiştim böyle bir şeye. Kendisi hatırlamıyor olabilir ama büyük ihtimalle de hatırlıyordur. Hanımı en azından hatırlar. Ben o zaman da buna namussuzluk dedim. İyice anlasın diye, uzaklaşsın diye. Daha sonra hanımı, benim hanımıma demiş ki, hocam çok güzel halletti meseleyi, geldi bana sordu. Ben de ben yazmadım dedim. Tam hocamın tahmin ettiği gibi oldu. Ben yazmadım dedim, yalan söylememişti oldum. Ondan sonra da bana dedi ki, ben hocamın görüşünü anladım, öğrendim. Artık bundan sonra daha dikkat edeceğim. O işi bırakacağım. Ben öyle biliyorum. Ondan sonra ayıbın peşine düşmek yok. Ben peşine düşmedim. Belki de bırakmıştır diye ümit ediyordum. Son zamanlarda tekrar öğrendim. Devam ettirdiğini, hala devam ettiğini ben son zamanlarda öğrendim. Hanımının söylediği o, çok güzel oldu, kocam etkilendi hocamın verdiği cevaptan. Etkilendi ve bundan sonra işte bırakacağım dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Ben hala öyle biliyorum. Ama son zamanda hala devam ettiğini öğrendim. Peşine düşmedim, araştırma yapmadım. Araştırsaydım, belki bu bırakmamış madem, bunu o zaman görevden alalım derdim. Ama ben hanımın o sözü üzerine bir daha da haber gelmeyince, herhalde tamam oldu diye düşündüm. Çünkü öyle söz vermişti hanımına. Daha dikkat edeceğim, bundan sonra bırakacağım falan gibi laflar etmişti. Ama sonradan, son zamanlarda hala devam ettiğini öğrendim. Bir kere ben sen hala devam ettiğini bilmiyorum. Bir. İkincisi, bilsem bile ben seni tedavi etmeye çalışıyorum. Tedavi sürecinde ben sana bir baba şefkatiyle yaklaştım, anlamadın. Seni kucakladıysam seni tedavi etmek için. Şeytan kalbine girmiş, nefsine uymuşsun. Bu işler biraz zordur, biliyorum. Bu işler böyledir. Nice insanlar böyle günahlara girer, cehenneme gider. Seni kurtarmaya çalıştım. Şimdi sen bana bu soruyu mu soracaksın? Hocam bana baba şefkatiyle yaklaştı diyeceğine. Madem ki ben böyleymişim, neden bana sarıldı? Bir kere ben senin devam ettiğini bilmiyorum. Ayrıca tedavi etmeye çalışıyorum ben seni. Bir de ailen ne hesaba katıyorum? Ben sana soğuk davransam, sen hemen anlayacaksın. İnsan kendi suçunu bilir. Ondan sonra hanımınla problemler olacak. Bundan ben sorumlu olacağım. Bu duruma düşmek istemedim. Sen ne yapacaksın onu beşi? Sende bu var mı yok mu? Sen ona bak. Ben sana neden sarılmışım? Sen ne yapacaksın onu? Sende o var mı yok mu? Biz bazen yani biz birçok insanla kucaklaşıyoruz. Hepsi çok böyle muttaki insanlar olduğu için mi? Sen benim elimi öpüyordun, ben de seni kucaklıyordum. Ne yapayım? Yine diyor ki, ben ona artık sen yurt dışında şubeler aç falan demiştim. Madem ben namussuzmuşum diyor, neden böyle bir görev verildi bana? Ben ona demişim ki, burada elimizde yani böyle bir adam yok, senin gibi birisi yok. Ben bu işi sen yapabilirsin. Halen de yok. Bu ayıp değil, günah değil. Senin davet yönün var, girişkensin, sosyalsin, konuşuyorsun. Böyle bir yerde tohum atabiliyorsun, başlatabiliyorsun, gezmeyi seviyorsun, konuşmayı seviyorsun. Olabilir, böyle bir insan olamayabilir yani. Ne var bunda? Yani ben yani sende bu özellik var deyince senin başka günahın yok demek mi? Evet, sende bu özellik var, halen de söylüyorum. Sende bu özellik var ama sende bu hastalık da var. Sende bu hastalık yok mu dedim. O ayrı, bu ayrı. Sende o da var, o da var. Ve madem ki ben namussuzmuşum, o zaman neden bana görev verildi? Bir kere bak, demin söyledim. Ben senin hanımının konuşmasına göre ben seni o işlerden uzaklaştın diye biliyorum. Ama kadınlara zafiyetini halen de biliyorum. Yani o işi bırakmıştır inşallah diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir haber gelmedi bana devam ettiğine dair. Son zamanlarda geldi o haber. Bırakamadığını hanımı nerede demiş. Ben hani bıraktım falan demişler. Nerede bıraktı, devam ediyor demiş. Ben ondan sonra öğrendim. Son zamanlarda öğrendim. Ayrıca Ben seni öyle bir öyle bir iş görev yapmanı istedim ki senden kadınlarla işin olmayacaktı. Gidecektin her gün bir şehre, orada ders yapacaktın, konuşacaktın. Her hafta sonunda bir iki yere gidecektin. Kadınlarla işin olmayacaktı. İstişareydi, şuydu buydu, görüşmeler falan olmayacaktı. Sen erkeklere ders yapacaktın, gelecektin. Benim istediğim buydu. Zaten haftada bir, ayda bir, bazı yerlere ayda bir ancak gideceksin. Ancak erkeklerle görüşeceksin. Zaten kadınlarıyla işin olmayacaktı. Ben onu düşündüm. O yüzden öyle bir görev düşündüm. Ama Allah'a şükürler olsun ki Allah nasip etmemiş. Allah nasip etmemiş. Eğer böyle şubeler açsaymış daha neler yaparmış. Yani bir Kopenhag şubesidir, altı üstü ne yaptın sen bana? Hayatımı zehir ettin sen bana. Hayatımda böyle bir iki ay bilmiyorum ben. Benim ömrüm çileyle geçti. Benim bu dava hayatım çocukluğumdan başladı. Doğru düzgün güldüğümü bilmem. Benim ömrüm zorluklarla geçti. Sıkıntılarla, stresle geçti. Tehditlerle geçti, tehlikelerle geçti. Ama ben bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum başka. Bir şubedir sen böyle yaptın. Bir de başka şubeler açsaydın daha ne yapardın? Allah nasip etmedi demek ki. Demek ki bulunduğun yerde derslere devam et. Bir de hafta sonları da böyle şubeler aç demiştim. Demek ki Allah ders yapmasına razı olmadı artık. Yoksa normalde ben yetkisini aldım ama aslında derslerini almadım. Ona devam edecekti. Demek ki Allah onu da istemedi. Şeytan kalbine girdi, Allah da müsaade etti. Çünkü Allah onunla şube açmamızı istemedi. Yani Türkiye'de böyle bir adam, daha doğrusu Türkiye'de değil de burada elimizde böyle bir adam yok demiştim. Oradayken yani. Hani burada biz zaten buraya gelemeyiz. Vize sorunu var. Burada sen varsın ve bunu yapabilirsin tarzında böyle bir konuşma geçmişti aramızda. Ne var bunda? Bu senin çok muttaki olduğun manasında mıdır? Ben sana onu söylerken de geçmişte böyle bir zafiyetin olduğunu bilerek söyledim. Ama devam ettiğini bilmiyorum. Araştırmadım, hata etmişim demek ki. Araştırmalıymışım, peşine düşmeliymişim, hanımına sormalıymışım. Onu mu istiyordun? Peşine düşmedim. Hatam bu mu yani? Sonra diyormuşum konuşması, ben konuşmasını izlemedim. Bana arkadaşlar özetini çıkardılar. Bana makam perest diyor. Benim makam perestliğimi gören var mı? Oradakilere soruyormuş. Şimdi arkadaşlar, yani bu nasıl bir komedi ya? Yani sen makam perest olsan oradakiler ne bilecek senin kalbini? Yani oradakiler de yok görmedik diyorlar. Bana hangi makamı veriyorsunuz diyor. Fabrikanız mı var, bankanız mı var, üniversiteniz mi var ki bana o makamları mı verdiniz? Beni dekan mı yapacaksınız, yaptınız ya da? Şimdi bir tek makam bu mudur? Yani bu çarpıtma değil nedir? Yani sonuçta sen orada yetkiliydin. Bu da bir makam değil mi? Yani tek makam fabrika müdürlüğü mü, banka müdürlüğü mü? Senin tek düşündüğün para mı? Yani o da bir makam değil midir? Sen iki tane işin vardı. Biri ders yapmak, bir de orada sorumlu olmak. İşleri idare etmek. Dersine devam et dedim, sorumlu değilsin dedim. Aldığım şey bu. Ve sen bu kıyameti bunun için kopardın. Bu yangını bunun için başlattın. Bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor? Ben sen neyini aldım? Dersini almadım. Yetkini aldım. Senin yetki meraklısı, makam sevdalısı olduğunu ispat etmez mi bu? Dünyada milyon tane insana sorsan, bir insanın iki tane vazifesi var. Bir ders vermek, bir de yetkili olmak. Derse devam et diyorsun ama yetkili değilsin diyorsun. Kıyameti koparıyor. Bu insan ne için kıyamet koparmıştır, yangın başlatmıştır desen, milyon tane insana sorsan, herkes der ki yetkisi alındığı için. Bu iftira mıdır? Açık seçik meydandadır. Ve yine çarpıtıyor aynı konuşmanın devamında. Ben diyor 15-16 yaşında hizmet yaparken mi makam? Ben ondan mı bahsediyorum? Yani hangi makam? O zaman makam mı vardı diyor. Buradaki 15 yaşındaki zamanını söylüyor. Mesela o zaman için mi konuşuyoruz? Şimdiki durumunu konuşuyoruz. Niye çarpıtıyorsun? Niye çarpıtıyorsun? Şimdi yaşın 35, 36, 37. Şimdiyi konuşuyoruz. 15 yaşındakini mi konuşuyoruz? Şu anda var. O zaman zaten ne vardı ki? Ne makamın olacak? 15 yaşında çocuğun makamı mı olur? Çarpıtma konuyu. Ben senin şu anki durumunu söyledim. Berlin'de diyor bayanlara ders yaptığımı biliyordu. O zaman dersi benden alsaydı neden ders yapmama izin verdi? Orada kimse yoktu. Orada kimse yoktu. Ben sana demedim mi? Berlin'de ders yapacak bir bayan var mı? Dedim mi demedim mi? Sana bunu dedim. Yok dedim bana. Ben ne bileyim Berlin'i senden aldığım bilgiye göre. Sen yok dedim bana. Ve ben sana buna rağmen demedim mi? Hanımınla beraber git. Hanımın ders yapsın. Dedim mi demedim mi? Sana birkaç defa hanımını götürdüm. Tabii uzak mesafe. Kopenhag nereye, Berlin nereye? Taksiyle 6-7 saat, 8 saatlik mesafe. Yani her zaman da götüremiyor tabii. Ben mecbur kaldım. Hanımını götürebildiğin kadar götür, götüremezsen artık sen yap ne yapalım. Ama o genel ders. Ve bir bayan hoca olmadığı için. Geçen de buraya oradan bir iki bayan gelmişti. Onlara da dedim yani siz hoca olamaz mısınız? Oradan birkaç kişi temel eğitim okusa, hoca olsalar, kadın kadına ders yapsanız. Bunu söylemedim mi? Berlin'de bir zaruret var, kimse yok. İlk başlangıcın öyle olması gerekiyorsa öyle olur. Ama Kopenhag'da var bayan hoca. Yıllarca orada ders yaptım diye övünüyorsun. Niye bir tane bayan hoca çıkmamıştı? Ben oraya gidene kadar hanımın ve filan hanım hoca olsunlar diyene kadar kimseyi hoca yapmadı. Benim zorlamamla, hanımını ben zorla hoca yaptım. Sen ders yapma yeter dedim. Hanımın yapsın dedim. Dedim mi demedim mi? Senin hanımını kim hoca yaptı? Benim zorumla sen istemiyordun. Yapamaz diyordun. Bilgisi yok diyordun, bilmem ne diyordun. Ben ısrar ede ede hoca yaptım onu. Şimdi Kopenhag'da oturuyorsun. Orada bir sürü zaten ders yapmışsın. Artık onlardan birisi çıksın, hoca hanım olsun. Ama Berlin'de öyle biri yok. Ne yapalım? Orada mecburen bir müddet. Zaten orada kalmıyorsun. Orada kalmıyorsun. Ders yapıyorsun, gidiyorsun. Çok sorun olmaz diye düşündüm ben. Ama Kopenhag'da kalıyorsun, istişare yapıyorsun, devamlı görüşüyorsun, olmuyor. Olmuyor. Ben sana güvenmiyorum artık. Kadınlarla istişare yapmanı istemiyorum. Güvenilmez bir insansın. Senin hanımın da bunu söyledi. Kocamın kadınlara zafiyeti var, kadınlarla görüşmese, Berlin'e gitmese, ders yapmasa, kaç defa söyledi? Berlin'de ders yapmana izin verdim diye bu her tarafta yap demek midir? Orada yok, adam yok, bayan hoca yok. Ama sen Kopenhag'da da bayanlara genel dersi de yapıyordun. Ben zorlaya zorlaya kıza kıza sana bıraktırdım yani. Sen istemiyordun bırakmayı bir türlü. Ya yapamazlar, onlar yaparsa sayı azalır. E tamam azalırsa azalır, ne yapalım? Ama bu işin doğrusu bu yani. Onlar da zamanla öğrenirler. Sonra sayı da azalmaz. İnşallah daha da çoğalır. Yani iki tane kadın azalacak diye. Sen de kadınlara karşı zayıfsın. Bunu biliyoruz. Herkes bir değil ki. Sende yok işte, ne yapayım? Bir de oradaki, o günkü programda da söylemiştim, Bektaş diye birisi var. Ben bunu hiç bilmem. Hiç bilmem. Yani 4 yıldır gidiyorum. Ben o Bektaş'ı 1-2 sefer görmüşüm. Yani bu sene gittiğimde biraz 1-2 kelime konuştuk. Daha evvel hiç bilmiyorum. Bektaş kim diye soruyordum bana ismini verdiğinde, ben tanımıyorum. Böyle birisinin hakkında bana 2 sene evvel demişti ki bu Bektaş evli bir kadınla görüştüğü görülmüş. Sen söylemesen ben nereden bileceğim? Şimdi diyor ki Bektaş'a atılan iftiradır. İftiraysa iftirayı atan sensin, ben değilim. Sen bana anlattın, ben Bektaş'ı bilmem etmem. İftiraysa iftirayı atan sensin. Sen bana geldin 2 sene evvel, dedin ki bu Bektaş'ı bir kadınla görmüşler, evli bir kadın. Ondan sonra da ikisi de aynı, yaklaşık olarak aynı zamanlarda eşlerinden boşandılar. Biz şüpheleniyoruz, bunlar anlaştılar. Ve ikisi de eşinden ayrıldı evlenmek için. Bunlar evliyken flört ettiler. Kendi yaptığı şeyi de o zaman bana onun hakkında anlatmıştı. Ben de onun verdiği bilgiye göre dedim madem ki öyle. Ve bu adam bakın şu anda evlendi. 1 ay evvel evlendi o kadın. Aynı kadın evlendi. Demek ki o iftira falan da değilmiş, doğruymuş o. Bir müddet evlenmediler. Herhalde laf söz bitsin diye düşündüler ve 1 ay evvel de evlendiler. Bu kavganın gürültünün içinde onlar nikah kıydılar. Ve ben ne bileceğim sen bana anlatmasan. Ben oraya yılda 2 gün geliyorum, kimseyi tanımam etmem. Sen bana anlattın Bektaş'ın böyle böyle işlerinin olduğunu. Sen bana anlatmasan ben nereden bileceğim? Şimdi Bektaş'ı kendi yanına çekmek için, Bektaş'a atılan iftiradır falan diyerekten onu da kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bektaş'ın da şu kadar beyni varsa anlar ki sen söylemesen hocam nereden bilecekti? Ben o zaman dedim ki, o zaman görevi varmış demek ki, görevini alın dedim. Bir de vakıf yönetim kurulunda üyeymiş. Ondan da istifasını alın dedim elinden. İstifasını aldılar. Hatta bana arkadaşların anlattığına göre kapıyı da suratına çarpmış, çıkmış gitmiş Bektaş istifasını verdikten sonra. Kendisine karşı da bir saygı duymuyor. Kendisini de ezmiş, geçmiş, gitmiş. Ben dedim diye istifasını vermiş ama ona da zerre kadar saygı duyduğu yok. Bu şekilde ben bu kişiye neden görev vermişim onu soruyor. Bakın, madem ki böyle biriymiş, o zaman neden ona görev verildi? Ben Bektaş'ın kim olduğunu bilmiyorum. Vallahi billahi bu olay esnasında 1-2 ay evvel ben dedim ki, Galip diyor ki ben yokum arkalarında, onlar kendileri yapıyorlar. Ben evimde inzivadayım, onlar yapıyor, ben yokum diyor. Peki kim var dedim, bu işin başında kimler var? Dediler bir Galip'in kardeşi var Ali, bir de Bektaş. Bektaş kim dedim ya, ben unutmuşum Bektaş'ı. Yani ben gider gelirim oraya, o buraya bir defa daha gelmemiştir. Ve orada da hiç yanıma da yaklaşmaz böyle birisi. Sosyal yönünde zayıf, hiç yaklaşmaz. Zaten görevden alındıktan sonra bayağı bir müddet gelmemiş. Ara sıra uğrayan birisi o kadar. Ben bilmem etmem Bektaş kimdir? Ben bu olay sırasında dedim Bektaş da var dediler. İşin başında o da dediler. Dedim Bektaş kim ya? Hocam dediler işte daha evvel hani görevden alınmıştı filan. Ben hayal meyal hatırlamaya başladım. Görevden alınmıştı deyince, hatta istifasını da almıştık. O kağıt da elimizde dediler. Aslında şu anda kurulda üye değil dediler. İstifası elimizde. O zaman alınmıştı. Ben hayal meyal hatırlamaya başladım. Olay, 2 sene evvelki olay. Ben hiç tanımadığım bir insan. Şimdi öyle bir insan, onu sen biliyorsun. Onu anlatan sensin. Ondan sonra da görev teklif eden de sensin. Yani oradakileri bu sene gittiğimde, Mayıs'ta gittiğimde şu kişi şu göreve getirilsin diyen sensin. Bektaş'ın adını yazan sensin. Salih kültür kolu sorumlusuydu Salih Demir. Salih düğünlerde kızlarla folklor yapıyormuş. Cazlı, danslı düğünlerde. Bir çeşitler yani, her biri bir alem. Yani kimi dükkanında domuz satıyor, kimi içki satıyor, kimi düğünlerde dans yapıyor ve bu şahıs bunlara hiç müdahale etmiyor yıllardır. Bana dedi ki hocam, bu Salih de işte böyle bir şeye başladı, folklor yapıyor kızlarla. Bu Salih olmasa, kültür kolu sorumlusu olmasa. Tamam dedim, zaten böyle birisi bize yakışmaz. Kim olabilir dedim. Bektaş olabilir dedi. Bakın, bu kağıdı Allah bana buldurdu. Başka şeyler için kağıtları karıştırıyordum, eski kağıtları. Başka bir şey için. Hiç aklımda bile değil bu mesele. Unutmuşum. Böyle bir kağıt olduğunu da unutmuşum ben. Vallahi billahi. Unutmuşum bu kağıt, baktım. Bu ne dedim. Baktım şöyle. Baktım bu oranın, orayla ilgili bilgiler. Oradayken Murat kardeşim, bakın burada. Murat kardeşimize demiştim ki, sen orada Galip'le görüş. Eski görevlilerden görevini iyi yapmayanlar kimler? Yapanlar kimler? Değişiklik gerekiyor mu? Onları ondan al, bana böyle tablo halinde getir. Ben bakayım, ona göre karar vereyim. Kendisi de burada. Bu yazı da onun yazısıdır. Ben bunu unutmuşum. O gün kağıtları karıştırırken içinden çıktı. Bakın burada kendisi Bektaş için kültür koluna verelim demiş. Kendisi demiş bakın. Burada yazıyor. Bektaş hangi göreve uygundur? Kültür demiş bakın. Kültüre uygundur. Adını veren, görevi vermemi isteyen kendisi. Ben Bektaş'ı tanımıyorum. 2 sene evvelki meseleyi unutmuşum. Bu olay sırasında 1 ay evvel ben hatırladım. 1,5 ay evvel hatırladım. Bunun adını veren sensin. Ve Ekrem'le ilgili de o konuşmayı dinleyenleriniz hatırlarlar. Ekrem'le ilgili de diyordu ki, orada yeni görevlendirdiğim kişilerin aleyhinde konuştu. 50 kişinin önünde, kadın erkek hepsinin önünde onun aleyhinde konuştu. Hatta bir gün evvelinden ona münafık demiş. Ekrem'e münafık demiş. Herkesin içinde. Benim de karşımda 50 kişinin içinde, Skype'dan görüşüyoruz. 50 kişinin önünde Ekrem'e her lafı da söyledi. Ondan sonra onlara iftira attığı gibi bir de bana iftira attı. Dedi ki hocam, işte ben size demiştim. Aralık ayında Adana'ya geldiğimizde ben size demiştim. İşte bu Ekrem beni böyle milletin önünde mahcup etmiş. Benim aleyhimde konuşmuş. Siz hiçbir şey yapmadınız. Ben hatırlayamadım dedim. Olay neydi, nasıldı? O sana ne dedi, nasıl oldu? Ben bir tek Kopenhag'la mı uğraşıyorum? Benim 1000 tane işim var. Olayı bana biraz hatırlat. Ondan sonra işte ben size demiştim, benimle ilgili konuşmuş. Ben size bunu anlattım. Siz ona bir şey yapmadınız. Ekrem de orada. Dedim Ekrem, bir de sen anlat, ben hatırlayamıyorum. Hocam dedi, siz de beni çağırdınız dedi. Hep beraber gelmişlerdi buraya. Hemen ben çağırmışım bakın. Hiçbir şey yapmadın diyor bana. Hemen ben Ekrem'i çağırmışım. Sen nasıl böyle konuşursun? Deyip ona iyice kızmışım. Demişim ki git elini öp, özür dile ondan. O da diyor hocam ben sen bana böyle kızdın, ben de gittim özür diledim, elini öptüm. Herkesin içinde bunun şahitleri de var. Buradan da oradan da şahitler var. Berlin'den de şahit var. Herkesin içinde gitmiş elini öpmüş. Dedim bak Galip sen diyorsun hiçbir şey yapmadın. Bak yapmışım işte. Bak özür diletmişim, elini öptürmüşüm. Ne yapayım, bir de kafasını mı keseyim? Ben yetmedi mi sana elini öpmek, özür dilemek? Sen bana o kadar insanın içinde benden lanetleşme teklif ettin. Utanmadın, o kadar insanın önünde sen bana onu yaptın. Bak bu sana onu da yapmamış. Sadece sen olmadığın yerde, yani burada disiplin sağlanamıyor tarzında konuşmalar yapmış. Ve ben buna rağmen de kızdım, özür dilettim, elini öptürdüm. Sana yetmedi mi? Ama hocam görevden almadınız. Bak, bir kere ben görevden alırım almam sana soracak değilim. Bu bir. İkincisi, bakın şimdi. Bu kağıdı Allah bana gösterdi, yalanını ortaya çıkardı. Bu kağıdı sen yazmadın Murat.
Yazdım hocam.
Oraya gittiğimiz zaman Mayıs ayında bunu yazdın değil mi?
Evet hocam.
Ben sana git Galip'le görüş, kimlerin görevini değiştirmek istiyor, kimlerin devam etmesini istiyor, ona göre yaz getir dedim mi?
Evet hocam, öncesinde hazırlamıştık o kağıdı.
Evet,
Galip
şimdi
Kral'la
bakın,
beraber.
Burada ne yazıyor bakın. Ekrem görevlerini bakın, diyor iyi falan neyse bir şeyler, sosyal yönü, disiplini, idareciliği, ahlakı falan iyi yazmış. Sonra altına da bakın ne yazmış. Ekrem'in sorumluluğu, temel eğitim sorumlusuydu. Bakın ne demiş kendisi. Bir yıllık görevde, başarısı orta, temel eğitimde kalması uygundur. Bakın, kendisi diyor temel eğitimde kalsın. Bakın. Yıl içinde itaat sorunu oldu ama yine de orada kalması uygundur. Şu anda sorun yok. Bir yıl daha görevde denemek lazım. Sorun hallolduktan sonra memnunum. Sana böyle söylemedi mi?
Evet hocam. Ben
sen de onun lafına göre yazmadın mı?
Onun ifadesine göre
bu,
oraya yazdım.
Bu kağıt Mayıs ayında orada doldurulmuş bir kağıttır. Vallahi de billahi de. Bakın kendisi böyle söylüyor, o da öyle yazıyor. Ondan sonra bana diyor ki kendisi yani görevde devam etsin diyor. Sonra bana diyor ki sen onu görevden almadın. Ya bir kere ben senin lafını almak zorunda değilim, terbiyesizleşme. Senden talimat mı alacağım ben? Alırım almam sana mı soracağım? Kaldı ki sen kendin bir yıl daha görev yapsın diye teklifte bulunmuşsun. Hiç utanmıyor musun? Nasılsa bu kağıdı o anda hatırlayamıyor. Bu kağıt bir gün ortaya çıkarsa, hocam hatırlarsa, Murat hatırlarsa onu düşünmüyor o sırada, atıyor o sırada. İnsanların karşısında üstün gelmek için, o sırada kazanmış gibi olmak için aklına geleni söylüyor. Bu bir gün ortaya çıkacak düşünmüyor. Bunu sen demedin mi? Bir yıl daha görevde kalsın diye sen demedin mi? İnsan bu kadar yalancı olur mu? Yani herkes bilmiyor seninle bizim aramızda. Sen, ben, Murat. Dördüncüsü Allah. Kimse bilmiyor diye böyle yalan mı söylemen lazım? Herkesi aldatacak mısın yani? İnsanlar bilmiyor diye böyle mi yapacaksın? Bir şey daha onu da söyleyeyim, bitireyim. Başka iddialar var, onu da ilgili arkadaşlar cevap versinler. Diyor ki hani biz 6 tane bayanı şahit gösterdik ya, İslam'da diyor iftira için 4 tane şahit gerekir. Sus da cahilliğin belli olmasın. Sus da cahilliğin belli olmasın. Konuşma yapmak başka bir şey, ilim sahibi olmak başka bir şey. Çok insan konuşma yapar da ilim sahibi değildir. Davetçi olmak başka, ilim sahibi olmak başka. Davetçi olabilirsin, tevhidi anlatırsın, davayı anlatırsın, siyasi meseleleri yorumlarsın, Müslümanların bilmesi gereken temel konuları öğretirsin. Bu işin kolay kısmıdır. İlim değil bu. İlim fıkıhtır, usuldür. Sende bunlar yok. Bilmiyorsun, cahil cahil konuşma. İslam'da iftira için 4 tane şahit gerekir diye bir şey yok. O zina iftirası için. Zina iddiası için. Benden ya da o şahitlerden zina etmiş diye bir laf duydunuz mu? Ben zina etti mi dedim ki sen 4 tane şahitten bahsediyorsun. O bayanlar, şahit olanlar da. Zaten ben şahit değilim. Ben sadece şahitleri konuşturdum. Terbiyesizlik yapmana gerek yok. Ben yanlış şahitleri konuşturdum. Ben zaten şahit falan değilim. Senin hanımın benimle konuşmadı. O hoca hanımlar da senin hanımının dediğine şahittir. Senin onu yaptığına şahit değil. Onlar da tam şahit değil. Onların şahitliği hangi meselede? Senin hanımının dediğine şahitler. Eğer bir yalan varsa hanımına aittir. Bir iftira varsa hanımından hesap sor o zaman. Ama 6 kişiye böyle söylediği bir gerçektir. 6 tane şahit değil, 1 tane şahit bile olsa bu meselede geçerlidir. Çünkü böylesi meselelerde zaten çok şahit olmaz. Kadın kadına konuşur o kadar. Kadın kadına konuşur o kadar. Bunun 10 tane şahidi olmaz. O zina meselesi. Onun sonucunda 100 değnek vurulacak. Ya da evliyse recm edilecek. Ondan dolayı o meselede 4 tane şahit emri verilmiştir. Evet. 4 şahit orada gerekir. Herhangi bir iddiada 4 tane şahit gerekmediği gibi bir cinayet meselesinde bile 2 tane şahit yeter. Fıkıh bilmiyorsun, biraz fıkıh oku. Öyle konuşma yapmak değil, ilim lazım. Ömründe bir fıkıh dersi görmedin, usul dersi görmedin, temel eğitim bile okumadın. Davayı konuşuyorsun, ilim sahibi sanıyorsun kendini. Sen ne zaman diz çöktün? Ne burada diz çöktün, burada bir ders gördün, ne orada bir hocadan ders aldın. Sen ne zaman ilim sahibi oldun? İşte böyle hata yaparsın. İftira için 4 şahit lazımmış. O zina iftirası için. Bir kere sana zina ettin diyen yok. Biz Allah'tan korkarız. Ne görmüşüz, ne böyle bir şey duymuşuz. Böyle bir şey diyen yok. Şahitlerin şahitliği de bununla ilgili değil. Ben zaten şahit değilim. Şahitlerin şahitliği de bununla ilgili değil. Şahitlerin şahitliği senin hanımının sözleriyle ilgili. Senin hanımın bunu dedi mi demedi mi? Hem de defalarca. 6 kişiye. Buradan 6 kişiye. Oradan da vardır da onlar korkusundan konuşmuyor. Kopenhag'da da varsa bilen onlar da Allah için çıksın konuşsunlar. O hanımı acaba oradan hiç kimseye konuşmadı mı? Tek buradakilere mi konuştu? Ve sonra diyor ki Berlin'dekilere bağlanıyor. Diyor ki ben oraya geldiğim zaman siz beni havaalanından alıyordunuz veya taksiyle beni alıyordunuz. İşte gidiyorduk eve, derse filan. Ben böyle bir kadınla falan gezdiğimi hiç gördünüz mü? Ya onlar mı görecek? Zaten böyle bir iddia ettiğimiz yok. Sen lafı karıştırma, çarpıtma. Sen o kadınla, evli bir kadınla mesajlaştın mı, mesajlaşmadın? Berlinliler nereden bilecek senin mesajını? Onlar da kendine şahit tutuyorsun. Berlin nereden bilsin sen mesaj yazdın, yazmadın? Onu ancak senin karın bilir. Telefonuna o bakıyor sen yattığın zaman. Berlin'dekiler ne bilsin, Kopenhag'dakiler ne bilsin? Sen hanımın bilir. Zaten olay kadınla gezme dolaşma olayı değil. Mesajlaşma ve fotoğrafını cebinden senin bulmadı mı? sen bunun için yeminet ediyorsan, ben o kadınla mesajlaşmadım, gönül bağım olmadı, böyle bir sevgi yok aramızda ve fotoğrafını taşımadım, karım yalan söylüyordu o zaman, hadi. Senin karın bunları anlattı. O zaman karım yalan söylüyordu. Ben bu 6 tane şahidin şahitliğine göre senin karının bunları söylediğine hükmederim. Mahkemede de olsa, ben hakim de olsam böyle hükmetmek zorundayım. Git istediğin fıkıhçıya sor. 6 tane şahit o kadının böyle söylediğine şahitlik yapıyorsa, burada kadınların şahitliği geçerlidir çünkü bu kadınlarla ilgili bir meseledir. Erkek şahit olmayabilir. Her meselede erkek şahit gerekmez. 6 tane kadın şahit. Bunların şahitliğiyle hakim mahkemede bu kadının böyle dediğine hükmedebilir. Ve hükmetmek zorundadır da. O şahitlere güveniyorsa. Ben de güveniyorum ve böyle hükmediyorum. Ha, ondan sonrası karın yalancı mıdır, iftiracı mıdır, değil mi, onu ben bilemem. Ben böyle hükmederim. Senin karın bunu demiştir. Ha, karın sana iftira attıysa o sizin aranızda bir mesele. Ve karın başka bir lafı bahane ederek Antep'te de bir hanım kardeşimize benim kocam çifte şahsiyetliğe benzer bir laf söylemiş. E ben onu demedim. Sen hatırlamıyor olabilirsin ama o kişi hatırlıyor. Ha, onu söyleyerek ben o konuda lanetleşmeye hazırım. Şimdi boş ver o meseleyi. O asıl mesele o değil. Asıl mesele, yani sen kocan hakkında çifte şahsiyet dedin demedin, asıl meselemiz o değil. Çifte şahsiyet desen de bu namussuzluk değil zaten. Bizim asıl meselemiz, sen kocanın telefonlarında o kadının mesajlarını buldun mu, bulmadın mı? Kocan onunla, o kadın da onunla mesajlaştı mı, mesajlaşmadı mı? Kocanın cebinden o kadının fotoğrafını buldun mu, bulmadın mı? Ve sen sonra kocanla bu yüzden kavga ettin mi, etmedin mi? Kocan da sana ne yapayım, bırakamıyorum, beni anlamıyorsun demedi mi? Sen bunun için yemin et. Eğer lanetleşeceksen, o hoca hanımlar bunu söylediler. Sen bu hoca hanımlara bunu anlattın mı, böyle anlatmadın mı? Eğer lanetleşeceksen burada laf cambazlığı yapma. Lanetleşme burada. Diyeceksin ki ben bu hoca hanımlara böyle bir şey hiç anlatmadım. Bunlar tamamen yalan söylüyor. Eğer onlar doğru söylüyorsa Allah beni de kökümü de kurutsun diyeceksin. Eğer onların dediği yalansa, onların kökü kurusun, benim dediğim yalansa benim köküm kurusun diyeceksin. Onlar dediler, sen de bunu de. Yok, ben çifte şahsiyeti demedim, o konuda lanetleşmeye hazırım. Diyelim ki onu demedin de o zaten asıl mesele o değildi. O yan bir delildi sadece. Asıl delil o değil. Asıl delil bu mesele. 6 tane şahidin şahitliği, senin kocan hakkında verdiğin bu bilgiler. Laf cambazlığı yapmayın bize. Siz daha çocukken biz ders veriyorduk, bize laf cambazlığı yapmayın. Burada diyor ki mesela, ben o kadınla dondurma yemişim filan. Ben öyle bir şey demedim. Benim dediğim şey şu, senin karın diyor ki, şu anda dondurma yemişsin, gezmişsin demedim. Çarpıtma. Berlin'dekiler de şahit göstererek, siz ben böyle bir şey mi gördünüz mü? Ya o sen yapsan bile onlar görmez de. Bir işim var desen, bir yere gideceğim desen onlar ne bilecek? Ama zaten böyle bir şey demedik biz. Bizim dediğimiz şey, senin karın diyor ki, geçmişte bekarlığında çarpıtma konuyu. Adını verdirtme bana kadının. Bekarlığında o kadınla şurada dondurma yedik, şurada şöyle oturduk, burada böyle yaptık demedin mi sen? Karın bize böyle anlattı. Bekarlığındaki mesele o. Evlilikten sonraki bir mesele demedik. Evlilikten sonra olan, bize verilen bilgi, mesajlaşmalar, fotoğraflar, şunlar bunlar. Konuyu çarpıtma. Ben kimsenin namusuna ters gözle bakmadım falan. Yemin ederim. Allah belamı versin eğer ters baktıysam. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Asıl meseleyi söylemiyor bakın. Ben hiçbir kadınla flört etmedim. Ben evli bir kadınla mesajlaşmadım. Fotoğrafını cebimde taşımadım demiyor. O meseleyi kapatıyor. Asıl mesele o. Senin karşısında çocuk mu var? Sen oradakileri kandırıyor olabilirsin de. Herkesi kandırabileceğini zannetme. Söylenen şey senin mesajlaşman, evli bir kadınla onu düşünmen, sevmen ve bu yüzden hanımınla kavga etmen, fotoğrafını taşıman. Mesele bu. Çarpıtma. Yok ben kimsenin namusundan kötü gözle baktıysam Allah belamı versin falan. Yani bakın bu neye benzer biliyor musun? Bu bir oyun. Bu bir kaçma yöntemi. Asıl meseleden kaçma yöntemi. Mesela birisine diyorsunuz ki filan adamın durumu şu mesela. Bir adam öldürülmüş misal. Bir adam öldürülmüş. Bunu sen mi yaptın? O diyor ki vallahi billahi ben ona bir tokat bile vurmadım hayatımda. Tamam doğru tokat vurmadı ama kurşun sıktı. Aynı ona benzer bunun yaptığı. Yani evet o sözü doğru. Yani belki de yan gözle bakmamış ama flörtleşmiş. Ama mesajlaşmış ama onun fotoğrafını cebinde taşımış. Birisi sizin hanımınızın fotoğrafını cebinde taşısa ne yaparsınız? Bunlar Avrupa'da yaşaya yaşaya artık bunların önemini de unutmuşlar. Çok önemsemiyorlar adeta. Yani bir kısmı aslında biliyor bu olay. 6 tane şahit var aslında bu olay olmuştur. Hanımı bunları anlatmış demek ki. Aslında kalplerinde inanıyorlar. İnanıyorlar. Ama işte niye açığa vuruyorsunuz? Ya şimdi sen boş ver niye açığa vurduğumuzu. Biz bunu 3 sene sakladık bana akıl verme. 3 sene ben ona baba gibi davrandım, onu o günahtan kurtarmaya çalıştım. Bu olayı başlattı, yangın başlattı. Kopenhag yandı. Berlin yandı. Ben buna rağmen yine söylemedim, bak beni konuşturtmayın dedim. O tehdit ettikten sonra, ben konuşurum ha bilmem ne falan deyince dedim. Ondan sonra dedim bak, ben konuşursam görürsün gününü. Onun tehdidinden sonra ben onu söyledim. Ve malımıza el koymaya çalıştılar. Ben o yüzden söylemek zorunda kaldım. Bakın dedim hakeme gidin. Bu mal bizim ama olsun. Yine de hakeme gidin. Hakem karar versin biz razıyız. Biz razıyız. İslam'ın görüşüne göre 3-4 tane hoca otursunlar. Ne diyorlarsa biz razıyız. Dedik bak yapmazsanız en son açıklarım dedim. Açıkla dediler, açıkladım ben de. Hakeme gitmediler. O gün bugündür bakın 20 gün geçti neredeyse. Daha yeni işte pazar günü gidilecek bakalım olursa inşallah. Ben dedim ki bak yani ben açıklamak istemiyorum beni zorlamayın. Niye açıkladım ben? Bir. Herkes soruyor neden? İtaat etseniz, onlara söylüyorum, itaat etseydiniz ben açıklamak zorunda kalmazdım. Ben nicelerin ayıplarını bilirim ama açıklamıyorum. İtaat etseydiniz, hocam böyle uygun görmüş tamam deseydiniz, mesele biter giderdi. Kendisi de itaat etseydi, oradakiler de itaat etseydi, neden demeseydi, açıklamayacaktım. Açıklamadım zaten 1,5 ay. Yangın olduğu halde açıklamadım. Bir ondan dolayı çok sordukları için. İki, insanların midesi bulandı, kalbi bulandı, bir sürü insan uzaklaştı. Neden soruları. Bir sürü ben buna engel olmak zorundayım. Bu benim vazifem. Ben bunu durdurmak zorundayım. Kalbi bulanmış insanların o bulanıklıktan kurtarmak zorundayım ben. Kim olsa benim yerimde bunu yapar. İkincisi bu. Üçüncüsü, malımıza el koyuyorsunuz. Hakeme gidelim diyorum. Bakın biz mecbur olmadığımız halde. Orada Furkan Vakfı yazıyor. Bitti o kadar. Bu Furkan Vakfı'nın. Sen istediğin kadar konuş. Ben buna rağmen hakeme razı oluyorum. Uzatıyorlar, uzatıyorlar, uzatıyorlar. Ve artık hakeme gitmeyecekleri kanaati oluştu bende. O yüzden açıkladım. Ve açıklanır mıymış Müslümanın ayıbı? Hocaya hocalık taslama, tereciye tere satma. Tabii ki açıklanır. O yerine göredir, gizleme yerine göredir. Mesela şimdi diyelim ki birileri darbe yapmaya kalkıştı mesela. Devlet açıklamıyor mu her gün 24 saat 24 tane kanaldan? Yapılanları anlatmıyor mu? Saklaması mı gerekiyor? Müslümanın ayıbını örter, darbeyi gizleyelim mesela. Sen bana darbe vurdun. Sen bir sürü fidanı yaktın. O normal birisi için açıklanmaz. Normal birisi bir günahı var, örtbas edersin, Allah'a bırakırsın, olur biter. Ama sorumlu birisi böyle bir günah işleyemez. İşlediği zaman da onun önünün kesilmesi lazım. O adam daha fazla ilerleyememelidir cemaatte. Onun önünün kesilmesi lazımdır. Çünkü onu kullanırlar yarın. Kullanılmaması için önünün kesilmesi lazım. Ben önünü kestim ama sen durmadın. Ben sana belli bile etmedim. Kalbin kırılmasın, hanımınla boşanmayasın. Ben belli bile etmedim. Seni görevini değiştirdim. Sessiz sedasız gene davanın içinde kal. Gene git davayı anlat. Senin bu yönün var. Git yine davayı anlat. Hizmetin içinde seni tutmak istedim. Ama senin gibi adam önde olmamalı. Zayıfsın. Ben onu yaptım. İslam'da bazı günahlar, daha doğrusu tüm cezalar, mahkemelerde ceza verilmiyor mu? Mahkemeler aleni değil mi? Gizleme diye bir şey mi var? İş mahkemeye geldi mi daha gizlenmez. Birisinin şahsi bir şeyidir. O sorumlu değildir, bir şey değildir. Gizlersin, öğüt verirsin. Ama bir adam önde olan birisi ise önünü kesmen lazım. Onda o zayıflık varken daha fazla izin veremezsin. O da durmuyor. Tamam bende bu var. Ben susayım artık bir kenara çekileyim demiyor. Yangına benzin döküyor. Ne yapacaksın? Mecbur kalıyorsun. Susturmak için açıklamak zorunda kalıyorsun. Sen bu kadar insan yanına çekmeseydin ben açıklamak zorunda kalmazdım. Bu kadar itiraz etmeseydin, oradakiler de itiraz etmeseydi açıklamazdım. Bak 1,5 ay açıklamadım. Mahkemeler açıktır. Mahkemeye girersin, suçlunun suçunu dinlersin. Açıktır. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki zina edene 100 değnek vurun. Bir de müminlerden bir topluluk şahit olsun diyor. Gizli vurun, kimseye göstermeyin. Ayıptır, günahtır, mahcup etmeyin, yüzünü kızartmayın demiyor. Herkesin önünde vurun diyor. Hırsızın elini kesiyor. Zina edene de herkesin önünde 100 değnek vurduruyor. Neden? Çünkü böyle olanlar bir daha yaparlar. Çünkü zina da adama tatlı gelir, hırsızlık da adama tatlı gelir. Böylelerinin gösterilmesi lazım topluma. Bunda bu var. Buna dikkat edin. Bu Allah'ın hükmü. Açın bakın Nur Suresi 2. ayet. 100 değnek vurun diyor, sonra müminlerden bir topluluk da şahit olsun diyor. Gizlemeyin, aleni yapın. Bazı suçlar gizlenir. Küçük bir şeydir. Mahkemeye gelmemiştir mesela. Açıklamaya gerek yoktur. Öğüt verirsiniz. Biz hep onu yapıyoruz. Zaten işimiz gücümüz öğüt vermek. Bunu her gün yapıyoruz. Ama burada özel bir durum var. Burada bir yangın var. Bir itaatsizlik var. İsyan var. Mala el koyma girişimi var. Herkesin kalbini bulandırma var. İki aydır yerde miyiz, gökte miyiz? Bildiğimiz yok. Ne doğru düz uyuduğumuz var. Ne doğru düz yemek yediğimiz var. Kimse bilmiyor meseleyi. Neden açıklandı diye. Sanki her şeyi saklamak İslam'ın emriymiş gibi. O normal zamanlarda. Her durumun istisnası vardır. Abdullah kardeşimizle ilgili iftiralar var. Abdullah'a söylediklerini inkar ediyor. Yalan söylüyor diyor. Abdullah kaseti almamış ya. Kaseti almayınca böyle inkar ediyor. O hanım kardeşimiz Antep'tekine, onun hanımı inkar ediyor. Mürsel'in adını vermiş. Mürsel'e şöyle dedim, o bana böyle dedi diyor. Bunlar Hasan Demir Hoca'ya diyor, ben ona şöyle dedim, o böyle dedi falan. Hepsi kendi cevabını kendileri versinler. Kendileri versinler. Ben önemli birkaç noktaya temas etmek istedim sadece. Gerisini herkes kendi cevabını kendisi versin.